Feya ibadallah, ittekullaha ta'ala ve ati'u. İnnallaha ma'allezine ittekav vellezinehum muhsinun. Fakat kâlallahu ta'ala fi kitâbihil kerîm. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Eynemâ tekûnû yudrikkumul mevtu velev kûntum fî burûcim müşeyyede. وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. İç içe karanlıklar ortasında cahiliye perdelerini yırtıp etrafa ışık saçmaya durmuş kutlu belde Medine. Aşk, iştiyak ve vuslatın remzi, yeryüzünün cennet bahçelerinden nasibi Ravza-i Tahire. Ve o yüce mabette sabah namazını ikame edenlerin yüreklerini yakan bir cümle: kurtar Allah'ım, kurtar Allah'ım. Şefkat peygamberinin mübarek dudaklarından dökülen ve sahabeyi gözyaşlarına gark eden bir dua. Hapsedilen, işkence gören, ezilen müminleri kurtar Allah'ım. Hayır, sadece insanların gönüllerini değil, mescidin duvarlarını, münevver şehrin sokaklarını, dağı taşı titreten elim bir sada. Allah'ım, İbni Ebi Rebi'a'ya necat lütfet. Allah'ım, Seleme İbni Hişam'ı halas eyle. Allah'ım, Velid İbni Velid'i felaha eriştir. Allah'ım, Mekke'deki diğer mustazaf müminleri kurtar. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimiz Mekke'den ayrıldıktan sonra hala orada yaşamak zorunda kalan bazı müminler vardı. Onlar da hicret için bütün güç ve kuvvetlerini sarf etmişlerdi. Fakat bir türlü engelleri aşamamışlardı. Müşrikler tarafından devamlı göz hapsinde tutuluyor. Bazılarının elleri ayakları zincire vuruluyor. Ve zaman zaman en vahşi işkencelere maruz bırakılıyorlardı. O mazlumların mahpus kalmaları ve sürekli zulüm görmeleri rehberi Ekmel'in yüreğini hüzünle dolduruyordu. Re'fet, şefkat ve vefa abidesi hemen her vakit onlar için dua ediyor. Özellikle sabah namazının son rekatında rükudan secdeye geçeceği sırada bazı sahabileri isimleriyle diğerlerini de umumen anıyordu. Allahümme necci Ayyâş ebne Ebi Rebi'a, Allahümme necci Selemet ebne Hişem, Allahümme neccil Velid ebnel Velid, Allahümme neccil mustadafine minel müminin. Aslında bu yakarışta senelerin birikmiş ızdırabı da vardı. Yıllardır ashabının kederi onun gönlünü dağlamaktaydı. Risaletin ilk günlerinden itibaren Allah Resulüne ve kendi kabilesinin gücünü ardına alan bazı sahabilere dokunamayan müşrikler hınçlarını fakir ve kimsesiz müminlerden alıyorlardı. Haşim oğulları ve Muttalip oğulları kardeş çocuklarıydı. Onlardan hiç kimse en yaşlıları olan Ebu Talib'in emrine muhalefet etmezdi. Ebu Talib bu iki kabilenin el ele vermelerini ve Resul-i Ekrem Efendimiz'i korumalarını istemişti. İçlerinden mümin olanlar imanları gereği, diğerleri ise akrabalık bağı ve Ebu Talib'in emriyle Peygamberimizi korumayı şeref bilmişlerdi. Müşrikler Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer gibi kuvvetli, itibarlı bir aileye mensup olanlara da ilişemiyorlardı. Ne var ki garip ve fakir Müslümanlara, özellikle kölelere vahşet derecesinde işkenceler yapıyorlardı. Ebu Fükeyhe her gün elleri ayakları bağlanarak kızgın kumlar üzerinde sürükleniyordu. Habbab bin Eret kor halindeki kömürün üzerine yatırılıp vücudundan akan irinle kömür sönene kadar kıvrandırılıyordu. Hazreti Bilal göğsüne kocaman taşlar konularak kavurucu güneşin altında saatlerce bekletiliyor. Ehad, ehad iniltileri kesilmeyince boynuna ip geçirilip sırt üstü çekilerek Mekke sokaklarında teşhir ediliyordu. Hazreti Yasir, azize eşi Sümeyye ile beraber dayanılması zor acılara maruz bırakılıyor, sonunda vahşice şehit ediliyordu. Müşfik Nebi Efendimiz her bir sahabinin acısını kendi ruhunda duyuyor. Onlara herkesten çok kendisi ağlıyor. Sabır ey Yasir ailesi, sabır deyip tahammül tavsiyesinde bulunurken bile kendi merhametli yüreğine adeta kan damlıyordu. Müminlerin sayısı arttıkça müşriklerin cefaları da katlanıyordu. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam emri öteden bir mukaddes göç tedarikine başlamıştı. Mekke'nin dışında yeni muhataplar aramak, vefalı dostlarına pür vefa yardımcılar bulmak, arzın göbeğinden göğsüne sıçrayarak orada sitesini kurmak ve evrensel bir dine insanları ulaştıracak köprüler hazırlamak için başka diyarları hedef göstermişti. Hicret sadece zayıf ve kimsesiz müminler için emin bir yurt arayışının değil, aynı zamanda bütün Yesribleri Medine'ye kardeş yapma sevdasının neticesiydi. Bu gayeye matuf olarak müstezaf müminlerle beraber güçlü, kuvvetli, itibarlı insanları da gönderiyordu. Mualla kızı Rukiye ile onun eşi Hazreti Osman'ı ve amcazadesi Hazreti Cafer'i Habeşistan'a, birkaç sene sonra da Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye ilk defa gönderirken onlara oralarda İslam'ın anlatılması ve geriden gelecek muhacirler için zemin hazırlanması vazifesini de tahmil buyuruyordu. Bi'setin 7. senesinde müminlere karşı korkunç bir boykot ilan edilmişti. Haşimoğullarından kız alınıp verilmeyecek. Onlarla arış-veriş asla yapılmayacak. İnananların çarşıda pazarda dolaşmalarına dahi müsaade edilmeyecekti. Müslümanları kökten kazıma amacı güden bu maddeleri muhtevi bir metin Kabe'nin duvarına asılmıştı. Boykot tam 3 sene sürdü. Akrabalık yok, komşuluk yok. Alışveriş yok, yardım yok. Yiyecek yok, ilaç yok. Gökte yağmur yok, yerde nebat yok. Müminlere su bile yok. Müslümanlara el altından erzak taşıyan birkaç hakperest ve âli cenap varsa onlar da müşrikler tarafından zincire vuruluyor, eza görüyor ve engelleniyorlardı. O günlerin manzarası pek hazindi. Ölümün, acının, ızdırabın hüküm ferma olduğu bir alanda annelerin çaresizlikten iniltileri ve yavruların açlıktan çığlıkları semaya yükseliyordu. Her şeye rağmen ballar balını bulmuş olan müminler dinlerini terk etmiyor. Hatta terk düşüncesini döneklik sayıyorlardı. Dahası her gece yeni yeni gençler babalarının evlerindeki yumuşak döşeklerini bırakıyor. Belki bir iki küçük eşyayı omuzluyor ve Resulullah nerede, ben de oradayım deyip ona koşuyorlardı. Hazreti Hatice'nin ruhunun ufkuna yürümesi ve Ebu Talib'in vefat etmesiyle iki can serveri Efendimizin de dünyevi bir hamisi kalmamıştı. Bu himaye ortadan kalktığı için her yerde saldırı, sataşma ve engellemelerle karşılaşıyordu. Hele Taif seferi bugünkü ifadesiyle vatandaşlık haklarının da zail olmasına sebebiyet vermişti. Çünkü çölün kurallarına göre insanlığın iftihar tablosu şehrini ve kabilesini terk etmiş sayılacak, artık kendisine Kureyş içinde meşru bir statü tanınmayacaktı. O andan itibaren Mekke'de herhangi biri tarafından rahatlıkla öldürülebilirdi ve bu korkunç cinayet hiçbir sonuç doğurmazdı. Evet, sonraki asırlarda samimi müminleri en temel kanuni haklarından mahrum bırakan, pasaportlarını, kimlik kartlarını dahi ellerinden alan, vatandaşlıktan bütün çıkartmaya çalışan ve bir şekilde yurt dışına gidebilenlere, o ülkelerde suikast tehditleri savuran ehli küfür ve nifakın ağababaları o günde iş başındaydı. Allah Resulü bir süre Mekke'ye girememiş, Nahle'de beklemiş ve Kureyş'in önde gelen isimlerinden bazılarına haber göndererek onlardan himaye talep etmişti. Çokları muhtemel sonuçlarından korkarak bu isteği geri çevirmişlerdi. Halbuki Araplar kabilelerinin gücünü, şerefini ve nüfuzunu göstermesi bakımından kendilerine sığınanları himaye etmekle övünürlerdi. Feridi Kevni Zaman Efendimiz günlerce Mekke kapılarında eman bekledikten sonra bir müşrik olan Mut'im bin Adi'nin himayesinde şehre girebilmişti. Nebiler Sultanı kendisini koruyup kollayacak ve muhalif bir rüzgar karşısında bunu pazarlık mevzuu yapmayacak emin ve güçlü müminlerin bulunmadığı bir dünyada insani vasıfları haiz bir müşriğin himayesine rıza göstermişti. Mut'im o gece kutlu misafirini evinde ağırlamış, sabah olunca da onu silahlandırdığı oğullarının arasına alarak Kabe'ye gitmiş ve ona eman verdiğini bütün Kureyş'e ilan etmişti. Fahri Kainat Efendimiz aynı zamanda Vefa Sultanı'ydı. Mut'im'in bu iyiliğini gönlüne nakşetmişti. Evet, Mut'im bir müşrikti ama iyilik de iyilik idi. Bu hadiseden 5 sene sonra Bedir'de Müslümanlar galip gelmiş ve bazı müşrikleri esir almışlardı. O zaman Mut'im çoktan ölmüştü. Allah Resulü onun oğlu Cübeyr'e esirleri göstererek şöyle demişti. Eğer baban sağ olsaydı ve benden bunları hiç karşılıksız serbest bırakmamı isteseydi, sözünü ikiletmez hemen bırakırdım. Taif seferinden sonra müminler için Mekke'de hayat olabildiğine zorlaşmıştı. Bu defa rehberi Ekmel Efendimiz imkanı olan herkese hicret emri vermişti. Birkaç sene önce 2 grup halinde Habeşistan'a ve akabinde birer ikişer diğer beldelere gidenlerden sonra şimdi her mümine sefer yolunu göstermişti. Derken 3'er 5'er Mekke boşalmış, gizli aşikar çokları Medine'ye akmıştı. Hicret edenlerin fedakarlığı, ensarın isar ruhuyla bir başka televvine ulaşmış, arz yolculuğu adeta miraçlaşmıştı. Ve yerdeki bu semavi sefer, peygamberlik kafilesinin sonuncusuyla taçlanmıştı. Duyguları kan, düşünceleri kan, gözleri kan, bir sürü kanlı deli çölde esire dursun. Sultan Rusul, Medine halkının seniyeyi veda türküleri arasında otağını bugünkü Yeşil Kubbe'nin bulunduğu kutlu yere kurmuş ve mescitle iç içe olan bereketli hanesine yerleşmişti. Sonra da ilahi mesajla ve ruhunun ilhamlarıyla çevreye hayat üflemeye başlamıştı. Başlamıştı ama kalbinin bir parçası hicrete yol bulamayıp Mekke'de sıkıntı çeken ashabının yanındaydı. Orada hala göç fırsatı kollayan bir hayli insan vardı. Kimileri birkaç hafta, kimileri birkaç ay, kimileri de ancak birkaç sene sonra Medine'ye ve sevdiklerine kavuşabilmişlerdi. Ez cümle Habibi Edip Efendimizin kıymetli kızı Zeynep validemiz ilk göç teşebbüsünde saldırıya uğramış, bu sebeple çocuğunu düşürüp kan revan içinde kalmış, ancak hicretten 2 sene sonra münevver şehre varabilmişti. İşte Mahzun Nebi sadece ailesinin güzide fertlerinin değil, umum müminlerin başına gelen her gurbetin, her çilenin, her firkatin hicranını vicdanında ayrı ayrı duyuyordu. Merhamet ya Resulallah çığlığıyla irkilmişti bir gün. Hudeybiye anlaşması imzalanmak üzereydi. Bazı maddeler sahabeye çok ağır gelmişti. Hele o andan itibaren Müslümanların safına geçecek erkekler müşriklere iade edilecek şartını duyunca bu olmaz demişlerdi. Karşı tarafın sözcüsü Süheyl Bu olmazsa anlaşma da olmaz diyerek kestirip atmıştı. Allah Resulü ısrar etse de Süheyl ben imza atmıyorum diye diretmiş ve o maddede mecburen kabul edilmişti. Tam anlaşmanın imzalanacağı an Süheyl'in oğlu Ebu Cendel Hazretleri kanlar içinde ve ayağındaki zincirlerin şakırtısıyla kendini insanlığın en merhametlisinin huzuruna atıvermişti. Bu genç sahabi 18-20 yaşında Müslüman olmuştu. Babası tarafından zincire vurulmuş, her öğün yemek yerini sopa yemiş, tam 4 sene Medine'nin gülüne vuslat hayaliyle o çileyi çekmişti. Şimdi bir şekilde şefkat peygamberinin kollarına kendini bırakmış, vücudundaki mızrak, zincir, kırbaç, sopa yaralarını göstermiş ve merhamet ya Resulallah diye inlemişti. Allah Resulü Süheyl'e dönüp ahitname henüz imzalanmadı, bunu benim için bırak diyerek bu talebini birkaç kez tekrarlamıştı. Ama o inat etmiş, oğlumu bana vermezseniz ben de anlaşmaya asla imza atmam demişti. Bunun üzerine Hüzün peygamberi İslam'ın ve insanlığın istikbali için buna katlanması gerektiğini bildirerek Ebu Cendel'i teslim etmişti. O esnada ashab-ı kiramdan bazıları kılıçlarını yarıya kadar çekmişler ve ya Resulallah buna razı olamayız demişlerdi. Ebu Cendel'in çaresiz çırpınışları karşısında kopan çığlıklar yavrusunu yitirmiş bir annenin ızdırap dolu feryadı gibiydi. Müşfik Nebi de gözyaşlarını tutamamış, mübarek yanaklarından inci inci yaş dökerek Ebu Cendel'i iade etmiş. Fakat ona bir de müjde vermiş. Allah sana ve senin gibi olanlara çok yakında bir kurtuluş nasip edecektir demişti. İman etmiş olduğu halde hicrete yol bulamamış ve müşrikler arasında tek başına kalmış kadınlar da vardı. Mesela Ümmü Gülsüm binti Ukbe bunlardandı. Babası peygamberimizin can düşmanı olan, Efendimiz'i boğmaya teşebbüs eden azılı müşrik Ukbe bin Ebi Muayit'ti. Ümmü Gülsüm validemiz Müslüman olup Resulullah'a biat ettiği andan itibaren başta ailesi olmak üzere müşriklerden zulüm ve baskı görmüş ama Allah yolunda her musibete katlanmıştı. Önceleri her fırsatta mümin kardeşleriyle bir araya geliyor, zaman zaman peygamberimizi görüyordu ki bu da onun acılarını dindiriyor ve eziyetlere tahammül gücünü artırıyordu. Fakat inananlar Medine'ye göçünce adeta yalnızlık ve gariplik zulmetiyle kuşatılıvermişti. Bir yanda sürüp giden işkencelerin acısı, diğer tarafta sevdiklerinden uzak oluşun hicranıyla tam 7 sene kıvranmıştı. Her biri 70 yıl kadar uzun süren 7 sene. Sonunda ayrılık hasretine daha fazla dayanacak dermanı kalmamış bir vaziyette yine tek başına yola koyulmuş, bütün tehlike ve engelleri aşarak büyük bir azimle Medine'ye varmış. Ya Resulallah ne olur beni müşriklere geri çevirmeyin diyerek insanların en eminine sığınmıştı. O ne bahtiyarlıktı ki Hazreti Ümmü Gülsüm ve emsali hakkında ayet nazil olmuştu. Artık dünya bir araya gelse ve istese Allah Resulü onu ve aynı kaderi paylaşanları müşriklere teslim edecek değildi. Ne var ki Mekke'nin zindanlarında şirkin kol gezdiği izbelerde mahkum, mağdur, mazlum bir grup sahabe hala bir fereç ve mahreç bekliyorlardı. İşte rahmet peygamberi her gün birkaç defa onları anar, sabah akşam kunutlarında onlar için dua eder, ağlardı. Kur'an'da Rauf ve Rahim sıfatlarıyla da zikredilen Yüce Nebi, kendisine dokunabilecek herhangi bir zararın endişe ve kederini duymazdı. O ümmetini hatta insanlığı kucaklayan bir hüznü ve elemi yaşardı. O imandan nasipsizlere ağlardı. İnsanların akıbetini, ahiretini düşünüp ağlardı. Ezilen, İşkence gören ümmetine ağlardı. Hamzasına, Mus'ab'ına, Cüleybib'ine, şehitlerine ağlardı. Cafer-i Tayyar'ın çocukları gibi geride boynu bükük kalan yetimlere ağlardı. Onun gözlerinden bahar yağmurları misillü yaş boşalırken tabii ki ashab-ı kiram da sessiz ve infialsiz kalmazlardı. Onlar da ağlarlardı. Bazen iman ve marifet neşvesiyle, bazen aşk-ı iştiyak şivesiyle, bazen işlerine hata bulaşmış olabileceği endişesiyle, bazen öteler ve akıbet korkusuyla, bazen ufukların kararmasıyla, çok defa da kader arkadaşlarının, din kardeşlerinin tasalarıyla hep ağlar ve sürekli niyaz buğulu feryatlarla rahmet arşına yönelirlerdi. Hatta zaman zaman hıçkıra hıçkıra ağlamaları adeta bir ahu vah korosuna dönüverirdi. Şu kadar var ki onlar çok üzülüp domur domur gözyaşı döktükleri anlarda dahi Hazreti Sadık-ı Mastuk'un göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Buna rağmen biz kadere razıyız ve Rabbimizin hoşnut olacağından başka bir söz söylemeyiz beyanına hiç muhalif davranmazlardı. Kadınıyla erkeğiyle, geride kalanıyla hicret edeniyle, fakru zaruret yaşayanıyla bolluk ve zenginlik göreniyle, gazi olanıyla şehadet şerbeti içeniyle bütün sahabiler kendi başlarına gelenleri Hakk'ın hususi muamelesi bildiler. Zahiren kendilerinden daha iyi durumda olanların halini Allah'ın lütfu ve şükür vesilesi gördüler. Onlar adına sevindiler. Dış görünüş itibariyle daha kötü durumda olanların ahvalini de yüce makamlara ulaştırmak için Rabbin özel imtihanı olarak değerlendirdiler. Onlar için kederlenip kavli, fiili dualar ettiler. Fakat asla kadere taş atmadılar. Halık'ı halka şikayet etmediler. Atfı cürümlere girmediler. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle nifaktan kurtulamamış ve kalbi oturaklaşmamış kimseler en küçük musibet karşısında dini, peygamberi, davayı suçlar dururlar. Bir iyiliğe mazhar olsalar onu kendi kabiliyet ve becerilerine verirler. Fakat başlarına bir kötülük gelse Allah'ın elçisine karşı bile küstahlık yapar ve bu senin yüzünden derler. Her zaman anında taraf değiştirebilecekleri bir noktada dururlar. Bir ganimet varsa mutlaka ortak olurlar. Ama müminlere bir fenalık dokunursa biz önceden tedbirimizi almıştık der, hemen oradan sıvışırlar. Ashab-ı kiram efendilerimiz bu nifak sıfatından fersah fersah uzak yaşadılar. Çektikleri zulüm ve işkencelerin faturasını dini mübine kesmediler. Hele hele bazı İsrailoğullarının Musa aleyhisselama söyledikleri çirkin sözleri akıllarının ucundan bile geçirmediler. Gönlünü yüksek ideallere bağlamış o muzdarip ruhlar bütün bir hayat boyu buhurdanlık gibi tütüp durdular. Güneşler doğdu, battı. Haftalar, aylar birbirini takip etti. Mevsimler peşi peşine geçip gitti de onlar idealize ettikleri düşünceleri istikametinde bir başka bahar aradılar. Hep hazan gördü. Hazan mevsimi yaşadı. Hazan türküleri dinlediler. Ama ne hallerinden şekva etti, ne de kimseden dert yandılar. And içip yoluna koyuldukları yüce davaları uğrunda her cefaya katlandılar. Lakin asla usanmadılar. Çünkü mefkurelerinin aşkına kapılmış bu aydınlık ruhlar önlerine yığın yığın uçurumlar, yığın yığın zorluklar çıkabileceğini daha baştan hesap ederek yola çıkmışlardı. Dolayısıyla da ne farklı musibetlerle karşılaşmaları, ne imkansızlıklar, ne de yollarını kesen çeşit çeşit tehlikeler katiyen onları şaşırtamadı ve dinleri, davaları hakkında şüpheye düşüremedi. Onlar her tehlikenin bir gün mutlaka ortadan kalkacağı, önlerinin açılıp imkansızlıkları imkanların takip edeceği, her şeyden öte yolun sonunda rü'yetullah, rıza ve rıdvana erileceği inancıyla hep azimli ve kararlıydılar. Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Vakit namazının ikinci rekatında, rükuda ashab-ı kiram uzun süreden beri duymaya alıştıkları niyazı intizar etmiş. Allahümme enci, Allahümme necci, Allahümme hallis sözleriyle başlayan yakarışları beklemişlerdi. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğrudan secdeye gitmişti. Selam verilir verilmez Hazreti Ömer radıyallahu anh heyecan ve merakla sormuştu. Ya Resulallah, ne zamandır hicranla yad ettiğiniz kardeşlerimize bugün dua buyurmadınız? Gül-i Rana Efendimizin mübarek çehresinde tebessüm şebnemleri belirivermiş ve Allah kardeşlerinize necat lütfetti, yola çıktılar, geliyorlar demişti. Böyle bir müjdeye bugün biz de ne kadar hasret ve ne denli muhtacız. Kurtar Allah'ım. Kadını erkeğiyle bizim arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi de kurtar Allah'ım. İradi veya cebri hicrete teşebbüs edenlere kolaylık ver. Güzel vatanımızda kalanlara emniyet ve huzur lütfet. Her birini sürpriz nimetlerinle sevindir. Helal rızıklarını bereketlendir. Dostlarımıza necat vermekle beraber, diktatörlüğe dönmüş bir sistemin paletleri altında ezilen hangi inançtan, hangi anlayıştan olursa olsun bütün insanlara bir çare göster ve hepsini selamete erdir. Yeryüzündeki bütün masumları iki yüzlü tiranların sultasından kurtar Allah'ım. Tarihi hadiseler aynıyla değil, misliyle cereyan ediyor. Asr-ı saadette meydana gelen hemen her olay günümüzde de benzer şekillerde vuku buluyor. O gün mülhitlerin ve müşriklerin işkencelerine maruz kalan samimi müminler, şimdi de ehli küfür ve nifak ortaklığının zulümleriyle karşı karşıya bulunuyor. Bazıları sorguda, zindanda, kendi ülkesinde çaresiz din kollarında veya göç yollarında, hicret yurdunda çekiyor. Bazıları da onların çektiklerini paylaşıyor. Izdıraplarını ruhunda duyuyor. Yapılması gerekli olanları mevzuunda çırpınıyor. Ve hepsi dua dua rahmeti sonsuza yalvarıyor. Hasılı, imtihandayız esaretle, hürriyetle. İmtihandayız hapishaneyle, hicretle. İmtihandayız işkenceyle, esenlikle. İmtihandayız ayrılıkla, beraberlikle. İmtihandayız fakr-ı zaruretle, imkan genişliğiyle. İmtihandayız ızdırapla, duyarsızlıkla. İmtihandayız. Hazreti Rahman kalplerimizi kaydırmasın. Maddi manevi eziyetlere maruz kalan kardeşlerimize ve diğer mazlumlara en yakın zamanda fereç ve mahreç lütfetsin. Onların mağduriyetlerini ebedi saadet vesilesi kılsın. Ve kim ne derse desin, Allah bizi bir veliler kervanı olan bu hizmetten ayırmasın. Akıbet mazlumen idam edilmek bile olsa yarı yolda kalmaktan ve kazanma kuşağında kayıplar yaşamaktan muhafaza buyursun. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuryel kur'anu festemi'ule ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله Ve kânallâhu gaffûran rahîmâ. Sadakallâhu'l-azîm.